Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle doldursun. Cenab-ı Hak hepimizi ani ölümlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ve davetteki engelleri kaldırma gayreti konusunu bugün ele alacağız. Bunu Kur'an-ı Kerim bunu cihat olarak ifade buyuruyor. Bir adım ötesi kıtal, savaş olarak ifade buyuruyor. Neticede dinimizin, kitabımızın cihat emri, kıtal emri Allah rızası için fi sebilillah, Allah yolunda Allah'ın dininin önündeki engelleri kaldırmak, insanlarla, beşeriyetle İslam arasındaki engelleri bertaraf etmek ve bu maksatla, bu gayeyle yapılan tüm faaliyetleri ifade ediyor cihat kelimesi, cihat kavramı. Burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın ister ilmi olsun, Kur'an'la cihat anlamında, ister tebliğ olsun, gerektiği zaman da mal ve canla Allah yolunda cihat ederek bu engelleri ne şekilde kaldırma gayretinde bulundu, hangi yöntemle, hangi metotlarla, hangi safhada, hangi metotla bu engelleri kaldırma için çalıştı, çabaladı. Onun örneklerini bu programda sizlerle paylaşmış olacağız. Öncelikle şunu ifade edelim ki, hayatta bedelini ödemeden kalıcı bir başarı kazanmak hakikaten mümkün gözükmüyor. Yani her şey bir bedel istiyor. Maddi bir şey elde etmek istersek bir bedeli var bunun. Ticaret yapıyoruz, risk alıyoruz, gece gündüzü birbirine katıyoruz, masraflar yapıyoruz. Neticede bir kar edebilmek için veya bir makama talip oluyoruz, onu elde etmek için gece gündüz çalışmak gerekiyor, bedel ödemek gerekiyor. Yani dünya hayatında en küçük bir başarı elde etmek için ne bedelleri ödemenin zaruri olduğunu, gerekli olduğunu hepimiz bilebiliyoruz. Bu bakımdan elde edilecek mükafat ne kadar aslında büyük ise ona ödenecek bedel de o kadar büyük olabiliyor. Bu durum maddi kazançlar için geçerli olduğu gibi aynı zamanda manevi kazançlar için de geçerli. Hatta manevi kazançlar için ödenecek bedelin daha da fazla olduğu görülüyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak cennetten bahsediyor, kendi rızasından bahsediyor, kendi sevgisinden bahsediyor. Yani ölüm sonrası hayatta kişinin karşılaşacağı, elde edeceği, nail olacağı manevi nimetlerden, cennetlerden, cennet ötesi cevallah'tan Cenab-ı Hak bahsediyor. Ve bu nimetlere kimlerin ereceğinden bahsediyor. Yani o nimetler var. Cennet var. Hatta cennetler var. Cennetin sayısız nimetleri var. Sonsuz bir ebedi hayat var. Sonsuz bir mutluluk var cennette. Cenab-ı Hak bunu bize haber veriyor. Böyle bir darul beka, beka alemi var ettiğini, yarattığını bize haber veriyor. Fakat o nimetlere herkesin nail olamayacağını da bildiriyor. Yani yarattım, ölen herkes dirilteceğim, buraya elini kolunu sallaya sallaya varacak, gelecek diye böyle bir Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ayeti yok. Tam tersine o nimetlere kimlerin nail olacağını, o nimetlerde kimlerin mahrum kalacağını bunları haber veriyor. Ve yine o nimetlere erişebilmenin yollarını gösteriyor, ödenecek bedellerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bir ayet-i kerimede cennetin bedeli olarak, cennetin karşılığı olarak verilmesi gereken nesneler bizim mallarımız ve canlarımız olduğu beyan ediliyor. Ayetimiz Tevbe suresinin 111. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha iştara minel mu'minine enfusahum ve embalehum bi enne lehumul cenneh. Şüphesiz Allah cennet karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşırlar, öldürürler gerektiği zaman. Şu savaş ortamında insan savaşa girdiği zaman ya karşındaki düşmanı öldürecek veyahut da o düşman onu öldürecek. Yani ölmek ve öldürmek savaşın ayrılmaz bir parçası. Yani değişmez bir kanunu. Öldürürler, öldürülürler ve neticede Allah rızasını elde etmek için, cennet elde etmek için canlarını da mallarını seve seve verirler buyruluyor ayet-i kerimede. İşte burada Yüce Rabbimiz cennet gibi bir nimetin, ebedi bir nimetin karşılığının, bedelinin mallarımız ve canlarımız olduğunu bize haber veriyor. Yani Yüce Rabbimiz kendisini bizim karşımızda bir satıcı konumuna koyuyor. Yüceler yücesi Allah'ımız lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle sanki bizim seviyemize tenezzül buyuruyor. Lütfuyla, keremiyle, mecazi anlamda tenezzül buyuruyor. Kendisini bir satıcı konumuna koyuyor. Bizleri de karşında, Müslümanları, kullarını da alıcı, müşteri konumuna koyuyor. Ve kullarıyla Yüce Rabbimiz bir pazarlık yapıyor, alışveriş yapıyor. Ve bu pazarlıkta da, bu pazarda satılan ve alınan şeyler tabii dünya pazarlarındaki satın alınan eşyalar gibi değil. Burada ne bir kumaş var, ne bir işte bir hal meyve sebze söz konusu, ne işte baklagiller, gıda, onlar tabii söz konusu edilmiyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde cennet gibi değer paha biçilmez bir bahçeler var, bir nimet var, satacağı bir meta var ve onun karşılığını da Cenab-ı Hak, kim bana onun cennetin karşılığında şunu şunu getirirse bu malı ona satarım, bu nimeti ona veririm buyuruyor. Kendisi satıcı olarak cenneti pazara çıkarıyor. Cennetin alıcılarına da bunun bedeli mallarınız ve canlarınızı Allah yolunda feda etmek, canlarınızı, mallarınızı da Allah yolunda cihad etmek buyuruyor. Tabii işte burada yapılacak her işin önünde insan bir başarı elde etmek için çalışır, bir hedefe ulaşmaya gayret gösterir. Ama o hedefin büyüklüğü, değeri, önemi nispetinde de onun önüne engellerin çıktığını görüyoruz. Yani her işin önünde az veya çok, küçük veya büyük bir engelin veya engellerin bulunması tabidir. Bu da dünya hayatının bir gereğidir. Hayırlı bir hizmet için harekete geçen kişi bu gerçeği, hayatın bu kanunu dikkate alarak işe başlamalıdır. Ve engelsiz, yani ben kolum bacağım sallaya sallaya hedefime ulaşırım diye böyle bir hayalperestlik yapmamalı. Eğer hedefine ulaşmakta, o yolda yürümekte ciddiyse ve içinde o hedefe ulaşma arzusu, talebi gerçekten samimi ve ciddiyse, o zaman önüne çıkacak engelleri de kaldırmayı öncelikle dikkate almalı ve onu kaldırma gayret içerisinde bulunmalıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyada bir insanın nail olabileceği en yüksek manevi rütbe kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine meccanen veya hibe olarak, vehbi olarak ikram etmiş olduğu nübüvvet ve risalet mertebesidir. Peygamberlik makamıdır, mansıbıdır. Bu vazifeye ilahi bir tayinle getirilen, nasip edilen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımıyla bu engelleri bir bir aşmıştır. Çok önüne engeller çıkmıştır. Efendimiz aleyhisselamın neredeyse akla hayale gelmedik bütün engeller önüne konmuştur. Böyle dağ gibi engeller, vadiler gibi, ister yüksekliği, ister derinliği itibariyle olsun, büyük engeller önüne çıkmıştır. Ama Efendimiz aleyhisselamın büyük bir sabırla, tahammülle ve büyük bir ferasetle, büyük bir dikkatle, hikmetle o engellere takılmadan, kimisinin altından geçerek, kimisinin üstünden atlayarak, kimisini elini tutup bertaraf ederek o engellerin hepsinden sıyrıla sıyrıla hedefine adım adım gidip ulaştığını da görüyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük vazifesi tebliğ, yani Allah ile kulları arasındaki engelleri kaldırarak Allah'ın muradını, emir ve taleplerini insanlara ulaştırmak. Efendimiz Aleyhisselam en büyük vazifesi buydu. Resulullah Efendimiz'in sıdkı vardı, doğruluğu vardı, emniyet güvenliği vardı, feraseti vardı, fetaneti vardı. Bütün bu peygamber oluşunun gerekleri, vasıfların da aslında hedefi peygamberin Allah'tan aldığı o vahiyi, dini, Allah'ın emirlerini tertemiz bir şekilde, hiçbir tahrife, tebdile müsaade etmeden, kendisi yapmadan başka müsaade etmeden tertemiz, arı durup bir şekilde kaynağından fışkıran tertemiz bir su gibi onları insanlığa, insanlığın kalplerine, kulaklara, zihinlerine ulaştırmaktı. Efendimiz Aleyhisselam budu. Bu yolda gayret ederken peygamberlerin önüne insanların iyiliğini istemeyen birçok azılı düşman da çıkmıştır. Bakınız En'am suresinin 112. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bir grup insanlardan bahsediyor. Cin ve insan şeytanlarından bahsediyor. Ve bunların peygamberlerin tebliğini engellemek için nasıl engeller çıkardığını, düşmanlıkları yaptığını ve peygamberlerin de onların bu düşmanlığına rağmen hiçbir zaman dini tebliğden geri kalmadıklarını bize haber veriyor En'am suresi 112. ayet-i kerime. Mealen şöyle: böylece her peygambere cin ve insan şeytanlarını düşman kıldık. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatinel cinni vel insi, insi vel cinni. Biz kıldık diyor Cenab-ı Hak. Yani bu da yine hayatın bir kanunu, adetullahı olduğu tabii ifade ediliyor. Peygamberleri davalarına sımsıkı sarılmaları, gevşeklik göstermemeleri, hiçbir zaman ne gece ne gündüz kendi vazifelerinden, davalarından en küçük bir gaflet ve ihmalkarlık içerisinde bulunmamaları için ve dikkatlerini en yüksek seviyede tutabilmek için Cenab-ı Hak onları hep böyle büyük düşmanlarla imtihan ettiğini görüyoruz. Bu cinlerden olabilir, insanlar olabilir veya görünen düşmanlar veya görünmeyen düşmanlar olabilir. Bazı düşmanlar vardır ki açıktan düşmanlık yaparlar. Biz onları görürüz, karşımızdadırlar, sahnededirler. Ama onların arkasında düşmanlar vardır. onları görmeyiz. Hatta sahnedeki düşmanları arkadan planlayıp bizim üzerimize kışkırtan, görünmeyen o cin dediğimiz düşmanlar çok daha tehlikeli de olabilirler. Yani olayların bir bize yansıyan tarafları vardır. Vizyon tarafı vardır, görünür tarafı vardır. Bir de onları o sahnede sahneleyen, onları planlayan, orada tutan, o kuklaları orada oynatan arkada oyuncular vardır. İşte bu cin ve insan şeytanların böyle farklı yorumları da olabilir. Biz diyor her peygambere cin ve insan şeytanlarını düşman kıldık. Her peygamberin cinlerden, insanlardan görünür görünmez düşmanları oldu. Bu düşmandan o peygamber hayır gelmez. Düşman ne yapar? Düşmanlık yapar. Engeller, öldürmek ister, engellemek ister, vurmak kırmak ister, davasını ortadan kaldırmak isteyebilir. Düşmandan düşmanlık gelir, dostluk gelmez. Onlar insanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları ve iftiralarını kale alma. Onlar insanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Yani o düşmanlıkları yapmak için her türlü hileyi kullanabilirler. İnsanları o peygamberlerden onları uzaklaştırmak için, o insanları cezbedecek her türlü senaryoyu yaparlar. Oyunu oynarlar, filmi çekerler, diziyi yaparlar, eğlence programını yaparlar. Yeter ki efendim o insanlar hak yolundan uzaklaşsınlar, dinden uzaklaşsınlar. Böyle yaparlar diyor Cenab-ı Hak. Ama imtihan sebebiyle bunun böyle olduğunu, Cenab-ı Hak dileseydi buna engel olabileceğini, ama o zaman da imtihan sırrının bozulacağı söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla ey peygamber, böyle bir durum söz konusudur. Sen de bunu bilerek bu düşmanların ve onların düşmanlıklarının hayatın bir gereği olduğunu bilerek sen onların o düşmanlarına rağmen davanda sadakatle devam edeceksin. Hedefine adım adım yürüyeceksin. Engelleri kaldırmaya gayret göstereceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıkan ve davet görevini yapmasına mani olan engelleri aşmak için şartların gerektirdiği en uygun ve geçerli metotları kullanmıştır. İlk olarak kendisine ve inananlara yapılan eziyet ve işkencelere sabır ve tahammülle karşılık vermiştir. Medine döneminde savaşa izin verildikten sonra sabır ve tahammülle birlikte mücadeleyi de kullanmıştır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğin önündeki İslam'ı anlatmasının, yaşamasının, yaşatmasının, İslam'ı bütün emirleriyle, bütün müesseleriyle, bütün ahkamıyla hayata tatbik edebilmesi için Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde tabi çıkan engelleri bir etraf etmesi lazım geliyor. Bunların da safhaları var, kademeleri var. Bunun birinci kademesi sabır ve tahammül kademesi. Uzun bir sabır dönemi, tahammül dönemi, af dönemi, saf dönemi. Yani hem affetmek hem de saf etmek. Yani hem suçu bağışlamak hem serzenişte bulunmamak. Görmezlikten gelmek, tahammül göstermek. Birisi ayağına basacak, sen yine efendim dişten sıkacaksın, sen ayağına basmayacaksın. Belki birisi sana hakaret edecek, sen onun hakaretine aynı karşılık vermeyeceksin, belki sinine çekeceksin, öfkeni yutacaksın. Böyle bir Resul Efendimizin böyle bir sabır ve tahammül safhası yaşadığı ve sağ yaşattığı cihat adına, yani tebliğ adına, tebliğin engelleri kaldırma adına böyle bir dönem yaşadıklarını görebiliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın fasta bima tu'meru ve arid anil müşrikin. Şimdi sen emrolunduğun şeyi apaçık bildir, müşriklere aldırış etme buyruğuna uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gece gündüz gizli açık halkı tevhid akidesine davet etmeye Efendimiz koyulmuştur. Bu hususta hiçbir engel tanımamış ve hiçbir mazeret de üretmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işkencelere dayanamayarak kendisine müracaat edip zulmedenlerle savaşmak isteyenlere henüz savaşa izin verilmediğini bildirerek sabır tavsiye etmiştir. Efendimizin hali bu şekilde. Çünkü Resul Efendimiz ilk olarak Araplara gelmiş bir peygamberdir. Yani Arap'tır. İlk muhatapları Araplardır. Kureyşlilerdir. Mekke toplumudur. İşte Arapların da bazı özellikleri var. Mesela ilgili kaynaklar şu bilgi bize veriyor. Diyor ki Araplar kendi onurlarına, izzetlerine, izzet nefislerine çok düşkün insanlardı. Sabırsızlardı. Mesela intikam alıcıydılar. Birisi çok güzel duygular, hasletleri de vardı, cömertlik gibi böyle. Ama birisi kendisine hakaret ettiği zaman onun altında kesinlikle kalmaz. Tam tersine ne peki fazlasıyla mukabelede bulunur. Birisi ayağına bastığı zaman affetmez, cevabını mutlaka verir. Böyle yapılan hakarete, yapılan kötülüğe böyle afla, müsamahayla karşılık verme tarzında bir vasıfları yoktu. Kitaplar bize o bilgileri veriyor. Şimdi böyle bir topluma Cenab-ı Hak işte Peygamberimiz vasıtasıyla onlara affı öğretiyor, sabrı öğretiyor, tahammülü öğretiyor ve öfkelerini yutabilmeyi, yenebilmeyi öğretiyor. Bunun eğitimini yaptırıyor. Böyle olunca da güçleri zayıf olsa da, sayıları az olsa da Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında zulmü uğrayan kişiler, köleler olsun, diğer hür insanlardan Müslümanlar olsun, kendilerine hakaret edildiği zaman veya böyle sataşıldığı zaman, eziyet edildiği zaman her biri ya Resulallah müsaade et, biz de bunun karşılığını verelim. Neticede belki ölebiliriz, fark etmez ama hakkımızı savunalım, karşılığını verelim, vurana vuralım, sövene sövelim, bize bu hakkı tanı diye çok talepler geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın onlara verdiği cevap hep şöyle olmuştur: henüz Allah bize onların kötülüğüne kötülükle karşılık vermek, onların eziyetlerine bir fiille veyahut da savaşla mukabele etmek noktasında Yüce Rabbimizin izni henüz çıkmış değil. Dolayısıyla ben sizlere sabrı tavsiye ediyorum, tahammülü tavsiye ediyorum, alttan almayı tavsiye ediyorum, susmanızı tavsiye ediyorum diye hep onları sabra ve tahammüle teşvik ediyordu Efendimiz Aleyhisselam. Bunun da tabi yine Resul Efendimizin bizzat kendi hayatında, sahabenin hayatında da bu sabır ve tahammül safhasının çok önemli örnekleri var. 12 yıllık, 13 yıllık Mekke döneminde Efendimiz de sahabede engelleri kaldırma yolunda metot olarak hep sabrı ve tahammülü kullanmışlardır. Sonuna kadar sabır, sonuna kadar tahammül. Yani yapılan işkence, konan engel ne kadar tahammül fersa, yani tahammülü aşan boyutta olursa da olsun yine sonuna kadar sabır, sonuna kadar tahammül. Biz bunu hep ayetlerden bunu okuyoruz. Özellikle Mekke'de nazil olan surelere baktığımız zaman, ayetlere baktığımız zaman orada hep sabrı telkin eden ayetler, hep tahammülü, affetmeyi, görmesine gelmeyi, yüz çevirmeyi ağrıt, yaras yüz çevirmeyi, affı tercih etmeyi emreden ayetler olduğunu görüyoruz. Bunun bir örneğiyle programın sonunu bir örnek tamamlamak istiyorum. Hac mevsimi yaklaştığında Efendimizin insanlara Allah'ın dinini anlatacağını düşünen müşrikler buna engel olmanın yollarını aradılar. Allah Resulüne atacakları iftiraları karalaştırmak için Darun Nedve'de toplandılar. Peygamber Efendimiz'e kahin, mecnun, şair ve sihirbaz denmesi için teklifler geldi. Kendisine danıştıkları Velid bin Mughire bundan hiçbirini kabul etmeyerek, bence yine onun hakkında sihirbaz demeniz herhalde akla en yatkın olanıdır. Çünkü onun getirdiği söz bir sihir değil, sihir gibidir. İnsanın babasıyla, kardeşiyle, zevcesiyle ve kabilesi arasını açıyor, dedi. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Mekke'de ilanlarla başlarına topladıkları halka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sihirbaz olduğunu anlatmaya çalıştılar. Hac mevsiminde halkın gelip geçeceği yollara durdular. Rastladıkları herkese Peygamberimizin de kesinlikle görüşmemesini ısrarla tembih ettiler. Peygamberimizin evi ona en çok düşmanlık edenlerden Ebu Leheb ile Ukbe bin Muayit'in evleri arasında bulunuyordu. Bunlar hayvan işkembesini getirip Peygamberimizin kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bundan yaptıklarına üzülür. Ey Abdümenaf oğulları, bu ne biçim komşuluk diye sitem ederek atılan şeyleri kapısının önünden yayı ile ileri doğru Efendimiz Aleyhisselam iterdi. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra Us-Sakaf'in evinden Allah Resulüne taş atar dururdu. Peki Efendimiz ne yapardı? Efendimiz bütün hepsine tahammülle, sabırla karşılık verirdi. Kesinlikle bir kavga yolunu tutmazdı. Kesinlikle bir azarlama yolunu tutmazdı. Ancak serzenişte bulunabilirdi. Dolayısıyla Resul Efendimizin Mekke döneminde kendisi ve ashabıyla beraber engelleri kaldırmak için tebliğin önündeki, İslam'ın tebliğindeki engeli kaldırmak için kullandığı en önemli metot sabır ve tahammül metoduydu kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak bizlere de sabredilmesi, tahammül gösterilmesi gereken yerlerde tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi sabredebilmeyi, dayanabilmeyi, direnebilmeyi, tahammül gösterebilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.